Ayrım 12, Şuradan Buradan, Fahrettin Akıcı, sayfa 110. Kumra insanı. Daha önceki yazılarımda Türkiye insanının %98'i Aziz Nesinlik demiştim. Kumra'ya en son gittiğimde Ekrem Şengör olmak üzere en aşağı 100 kişiye sordum ve onlar benden daha iddialı çıktı. %100 olduğunu savundular. Kumra insanının eksileri. 1- Dedikodu. 2- Yalan söylemek. 4 sene öncesi Kumru'ya geldiğimde Kumru Fenerbahçeliler Derneği'ni kurdum. Bu arada bana şirin görünmek için Mirkoviç'i İspanya Ligi'nden Fenerbahçe transfer oldu seyrettim. Tanıyorum diye yalan konuşanlar oldu. Bu sene ben Oliveira'yı Arsenal'de seyrettim diyenler. 3. Ben Hacettepe'de çalıştığım senelerde 70-80'li yıllarda 5 kişiye ikraz çektirdim. 95 yılında ise 12 kişiye bankadan para çektirdim. Bu benim Hacettepe'de itimat telkinimdi. Buna ancak çok kişi sahip olabilir. Kumru'da ise kefil olmak bir yana, düşene de bir tekme ben atayım diyorlar. 4. Kumardaki hileyi bayağı bir ilerletmişler. Kumar bahsinde detaylı bir biçimde anlattım bu konuyu. 5. 2005 yılında İstanbul Emniyeti Türkiye'deki üçkağıtçı vilayetler sıralamasını yaptı. Bu sıralamada Ordu 6. sırayı kaptı. Kumru, Akkuş ve Aybastı ise Ordu ilini başta temsil edenlerdendi. Gazete yazısı benim dosyamda mevcut. 6. 65-70 yaşından büyükler bile Kumru'da parayı çok seviyorlar. Hala eski kafaya vergi verip para kazananları hakir görüyorlar. İslam'a bile uymayan laflar ediyorlar, çocuklarını eziyorlar. Gençler anlatıyorum, okumanın eğitimin önemini. Ama başarı oranı %10. Bu da insanlarından kaynaklanıyor herhalde. 7. Gençlerimizi bir tehlike bekliyor. Her evin altında bir dükkan. Kumru'nun geliri fındık ve inşaat. Fındık sona yaklaşmakta zaten. İnşaat işi de sekteye uğrarsa bu gençlerin vay haline. 8. Kumru'daki ihtiyarların hepsi orta yaşlardakiler ve gençlerde başta olmak üzere çoğu inatçı. Tabiri caizse her konuda, dini konuda bildikleri bir sübhaneke. İlerisine gidemeyip, kendilerini geliştirmeyip, bir de biz biliyoruz diye inatlaşıyorlar. Ben vücudu eğri namaz kılanları gördüm. Camiden çıktıktan sonra çoğunu imtihan ettim. Abdest alırken parmak aralarını yıkamayanları gördüm. Ciddi ciddi takip edip uyardım. Doğrusunu anlatmaya çalıştım ama inatçılar. Allah namazı biraz eğri kılmasına rağmen kulunun namazlarını kabul eder. Bununla ilgili 84 ayet vardır. Kaynak Fizzilalil Kur'an. Ayetler 1400 sene inmiş. Madem benim uyarılarım bir öğrenim yok, o zaman okuyun da öğrenmeye ve uygulamaya çalışın. 9. Bir gün müftü camide cuma namazında hacı ile ilgili konuşurken, gençken gidilmesinin daha iyi olacağını söyledim. Namazdan sonra Yekta amcamın dükkanının önünde toplananlarla bunu konuşuyorduk. Oradakilerin çoğunluğu, hac önemlidir ama evlenmek de sünnettir. Önce bunu yapalım dediler. İşte sen gel bu cahil millete farz-ı sünneti anlat. 10. Akrabalarımdan N.A. bir gün cuma namazını sandalyede kıldım diye 40 dereden su getirdi. Menisküsümün olduğunu ve o an için kendimi iyi hissetmediğimden dolayı öyle kıldığımı söyledim ama nafile. Ona bir kitap adı verdim ve okuyup bana gelmesini söyledim. Hala okuyacak da beni yalan çıkaracak. 11. Sülalelerden ve ağalık konusunda bir gün konuşuyorduk. Birisi hemen benim cümlemi yarım yamalak dinleyip 3-5 cümlesini kendine göre yorumlayarak Fahrettin kendi sülalesini, babasını, dedelerini kötülüyor diye dedikodu etmiş. 12. Benim kardeşim Refah kaydolduğu zamanda Refah'tan nimalanmak isteyen bir sakallı arkadaşımız, ben 15 senelik borcum olan namazı 2 ayda bitirdim diyerek yalan söyledi. Buna benim kardeşim inandı fakat hesap ortadaydı. Günlük kaza namazı 17 rekattır ve bunu 15 seneyle çarpar ve 2 aya bölerseniz biraz imkansız gibi duruyor. 13. Kumru gençliği futbolu en sert ve en çirkef oynayan gençliktir. Elimizde bununla ilgili kaynak ve belgeler vardır. 14. Kumru'da doğru karar alabilen insanlar da mevcut. Bir arkadaşımız iki kişi ondan gelecek para gelmez olsun diyerek diyafon bağlamayı reddetmiş. Herkes böyle yapsa belki o iki insan hatalarını biraz olsun anlayıp yola gelebilir. 15. Kumru'da bir akrabam N.A. ile sürekli karşı karşıya geliriz kimi konularda. Bir gün milli maç vardı ve bana skoru sordum. Ben de beraber biter dedim. 89. dakikaya geldik ve biz 1-0 mağlubuz. Daha sonucu beklemeden N.A. benimle dalga geçmeye başladı. Allah da benim yanımda bana yardım edecek ya. O gün sayesinde hemen bir gol attık ve durumu 1-1 eşitledik. Tabi N.A. bozuldu. İkinci örneğim ise bana sen devamlı bir şeyler karalıyorsun dedim. Ben de yazdıklarım %90'ını bil, sana istediğini vereceğim dedim. Beni orada küçümsemeye çalıştı yani. Kumru'nun yani Ordu'nun üçkağıtçılıkta 6. sırada olduğunu söylediğimde ise makinalı gibi arka arkaya konuşarak kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Belgem olduğunu söylememe rağmen beni dinlemiyor. İnatçı ve hatasını kabullenmeyen insana ne belgesi gösterilir ki zaten? Dini bir konuda yine Harun Tahsin ve malum şahıs tartışıyoruz. Ben görüşümü söyledim ve bana inanmadılar. Ankara'ya döndüğümde ise size belgemi göndereceğim dedim. Kitabın fotokopisini çektim ve gönderdim. Harun ile Tahsin beni tebrik ettiler. Malum şahıs yine mosmor. 16. Kumru'dakilere depremle ilgili bir şeyler söyledim. Burada kolay kolay deprem olmaz dedim. Bana karşı çıkacaklar ya, işte şu yılda şöyle oldu, şuradan fay hattı geçiyormuş gibi dolu şey söylediler. Ben de orduda şiddetli deprem olsun bana gel bu kitabı yedir dedim. İstanbul'daki de öyle. TV'ye çıkan profesörler her yıl İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz diye çıktılar ve sadece ceplerini doldurdular. Birkaç yıl içinde büyük deprem bekleyenler yanılacaklar, şiddetini tahmin edenler yanılacaklar. 17. Bundan 9 sene önce Kumru'ya gittiğimde benim Kumru Spor çalıştırmamı başına geçmem istediler. Bir gün antrenman yaptık takımla beraber. Fakat ertesi gün döneklik ederek takımın başına Vasıf Kınalı'yı getirdiler ve bana da sen genel koordinatör ol dediler. Ben de işim olmaz diyerek bastım geldim. 18. Kumru insanının çoğunluğu insanlarla konuşurken dalga geçiyor, kafa bulmayı seviyor. İnsanlarla konuşurken bir de yalan söylüyorlar ki bu anca bir hafta sonra ortaya çıkıyor. 19. Kumru'daki yazar öğretmenimiz Bekir Akkaya'nın Türkçesi çok iyidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle insanları bulup değerlendirmesi gerekir. Başka bölümde de yazdım. Türkiye'nin böyle insanları bulamadığını. 20. Kumru'da 50'li yıllarda Süleyman Kumru diye bir insan vardı ki sesi çoğu kişilere parmak ısıttıracak şekildeydi. Dünyada bu konuda sayılı insanların arasına bile girerdi. 21. Kumru'da Fenerbahçeliler ezici çoğunlukta. Arkasından Galatasaray ve Trabzon takip ediyor. Sonrasında ise Beşiktaş geliyor. 2002 istatistiklerine göre bu sayı 17 iken şimdilerde 30 civarında. Kumru'da önde gelen BJK'lileri yazmak gerekirse Metin Kumru. BJK hakkındaki bilgileri sayesinde kimse eline su dökemez. Çetin Kumru. Recep Yaktı. Ali Sait Açık Söz. İrfan Şinik. Ömür Civelek. Ömür çok sert bir BJK'li ve aynı zamanda da çok agresif. 22. Kumruluların nasıl olduğu ile ilgili bir fikir de Hasan Kadıoğullarından Tahsin Aydın'dan geldi. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin adını değiştirip Hasan Kadıoğulları Akıl Hastanesi diye değiştirdi. 23. Nihat diye Kumru'daki bir arkadaşımız inşaatta bir kaza geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılır ve ihmaller sonucu ayrıca iki tane akrabasının hatası sonucu inşaat hayatının bittiğini söyler. 24. Kumru'da lise mezunu birisi Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 6 ayda bitmiş dedi. Lise mezunu olmasına rağmen cahilliğine verdim ve bütçenin bitmeyeceğini sadece azalacağını söyledim. 25. Kumru'da kitabımın konularını yazdığım müsvedde kağıtları bir gün gördüler ve bu ne bu ne diye saçma sorular sormaya başladılar. Çoğunluğu tahsilsizdi. Ben de kimsenin üzerine gitmedim. Hacettepe'de ise ilkokul mezunu olan çoğu memurum var. Hiçbirinden de böyle bir soru gelmedi. Neden acaba? 26. Tahsin Aydın birisinin hakkında yazı yazdım diye bana küstüğünü söyledi. Bana neden küsüp haksızları koruyorsun ki? Dürüstler ve demokratlar kısmında da yazdım. Bu zamana kadar nedense rastlamadım orada bir demokrata. 27. Kumru'daki bir arkadaşım Fizmeli, ben Kumru'da derneği kurarken bana inşaatında yardım edeceğini söylemişti. Meğer dernekten bana para geleceğini ve yarısını alırım diye umarak söylemiş bütün bunları. Bunu da bazı şahısları ağzından kaçırmış, benim de öyle kulağıma geldi. 28. Kumru'da öğretmen olmuş ve cahil olan birinden bahsedeyim. Ben derneği kurarken bana gelip sen Ali Şen'den izin aldın mı diye sordum. Ben de dernekçilikte en büyük şahıs, dernek başkanıdır ve ben de dernek başkanıyım. Bu işlere de 73 senesine başladım dedim. 29. Bir arkadaşım Nea, çok yakın olan birisinin arabasını arkadan vurup kaçmış ve tamir parasını ödememiş. 30. Kumru'da Üzeyir Arparslan arabasını sarı kırmızıya, Jilet Murat ise dükkanını sarı laciverte boyatmıştır. 31. Kumru'da misafire saygı gösteren, hatta uzun süre saygı gösteren 5 kişi gördüm. İhsan Cayak aylarca benden çay ve kola parası almadı. Çünkü ona bir iyilik yapmıştım. Onun karşılığı olarak görüyordum. Hatta ortağıyla bile ağız münakaşasına girmişti. Almanyalı Kenan, Burhan Taran, Manav Erhan ve DVD'ci Sezai misafirperverliklerini esirgemediler. Bunun yanı sıra 3 günlüğüne ilaç vermeyen de oldu tabii. 32. Kumru'ya emekli polisim diye bir Adanalı geldi. Önce cami cemaatiyle ve sonra da MHP teşkilatıyla gezdi. Arkadaş geze dursun, hanımı çalışıyordu. Kumru'da böyle çok. Eşi çalışıp da kendisi gezen insanlar. 33. Kumru'da bir eniştem var. Kendisine ve oradakilere 20 tane dini bilgi sorup anlattım. Bu konuda hiç itiraz etmedi. Çünkü bilmiyordu. Buraya kadar iyiydi. Sıra geldi partiye, tam bir fiyaskoydum. 34. İ.C. ile babası arasında sınır meselesi varmış. İ.C. haklı olduğunu halde babası ona diğer kardeşlerinin fazla çocuğu var diyerek hakkını vermiyormuş. Bu yerler senelerce önce bölünmüş ve burada da İ.C. çalışmış. 35. İşçilerle sohbet edip bu konuları sordum, hakkınızı tam alabiliyor musunuz diye. Peygamber Efendimizin dediği gibi işçiye hakkını hakkıyla vereceksin. Bunu Kumru'da doğru düzgün yapan bir Seyfullah amca sonra da Harun Akıcı oldu. 36. Kumru'da bir şahıs Use partisini ve takımını değiştirdi diye birisi hakkında kötü şey söyledi. Takımını değiştirene ben de kızarım ama parti değiştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Eski yaşlı solcular şimdi AKP'li olmadı mı ya da namaz kılmaya başlamadılar mı? Şimdi bu senin dediğin mantıklı mı Sayın Use? 37. Ordu milletvekili Eyüp Fatsa ile bundan 10 sene önce başta Murat Yürek olmak üzere 40 kişilik bir grup ile sohbet ediyorduk. O zaman ben ona çevren yok galiba iş yaptıramıyorsun demiştim. Kendisi de kabullenmişti. Belki de çok istediklerinin işini yapıyor olacak ki ben hiç denk gelmedim. 38. Kumru'ya gittiğimde bana çoğu zaman eşin seni kovdu mu, ayrıldınız mı gibi sorular soruyorlardı. Böyle şey ilk defa şahit oluyorum. Aynen bu işler kumru da olur zaten. Zaten beni eşimle senede bir neredeyse kumru da görüyorlar. Bir ay ayrı kaldım mı hemen ayrıldınız mı diye sorular oluyor. Babam için ise yurtta mı kalıyor diye hemen sormaya başlıyorlar. 39. Kumru'da 2000 yıllarında biraz fakir var diye söyleniyordu. Yalnız şimdi kömür dağıtılmaya başlanmış. Fakirlik oranı da buna bağlı olarak biraz da olsa düşüş yaşamış tabii ki. 40. Kumru'daki çöp olayı bir felaket. Kimse titiz değil bu konuda. Evinin çöpünü camından aşağı atanlara bile şahit oldum ben. Gazeteye demeç veren bir kimse ise çöplerin ırmağa atıldığını, oranın da kirlendiğini ve bazı yerlerde çöplerin toplanıp kötü görüntü oluşturduğunu söylemiş. 41. Kumru'da çıkan kavgalarda dayak yiyenler susuyor, kafasını çalıştırmıyor ya da hiçbir tepki vermiyor. İngilizler böyle mi? 42. Kumru'nun esnafının biraz saf olmasının yanında uyanık olanına da denk geldim. Bir dükkan sahibi daha kapıya müşteri yaklaşmadan hangi sigarayı kullandığını bildiği için hazır ediyor sigarayı köşeden. 43. Çok yemin ederek yalan söylüyorlar. Annem ve çevresi bunu çok yapardı. Yemin üzerine yemin. Karşılıklarında çokça alırlardım. 44. Kumru insanı bir de ya dinlemiyor ya da söyleneni çok çabuk unutuyor. Günde bir konuyu 10 defa anlattım bile oldu. 45. Kumru'da müzikten anlayan tek insan araştırmama göre Recep Uysal. Yabancı ve pop bütün slovlar onda mevcut. 46. 2001 yılında Kumru'da Fenerbahçeliler Derneği'ni kurmak için fikir ortaya attım. Yardım edenler olduğu gibi dalga geçenler de çıktı işlerinden. Bu derneği orada ilk kuran benim. Kuruluş aşamasında bazı aksilikler yaşandı. Sicil ve resim sorunu gibi. Bu yüzden üye olamayanlar oldu. 40 kişiden dilekçe alarak derneği kurdum. Kurarken bir rüyam, ben anaptayım. Tüzükten anlarım, tüzüğe bakayım dedim. Dernek dahil bütün tüzükler aynıdır. Ben de o kişinin üzerini çizdim. Acil bir işim çıktı ve dönerken 20 lira bırakarak gazete ilanı parası vermelerini ve genel kurul yapmalarını söyledim. 2 yıl boyunca genel kurul toplanmadıklarından dolayı emniyet bunları toplamış. Uğur Dizen devam etmesi yönünde zorladıysa da 250 lira ödeyerek derneğe feshetmişler. Bu da kumruların bir hatası işte. 10 kuruş ile bizim Fenerbahçe derneğini devam ettirebilirlerdi. Kiralık yerleri bile olurdu. Yani her gün kahveye verilen 3-5 milyonun fazla değil de derneğe verilecek parayı fazla görmüşler. Başta da söylediğim gibi bana destek olanlar da dalga geçenler de oldu. Şimdi bana yardım edenleri söyleyeyim size. Murat Yürekli, Bülent Ünal, Erol Apaydın, Hacı Veli Yaktı, Metin Civelek, Güven Akıcı, Şener Sessiz, Ali Aksoy, Erdem Açıksöz, Harun Muslu, Şendoğan Treki, Abdullah Beyazıt, Faruk Ağırbaşlı, Arif Şahin, Uğur Dizen, Cengiz Mutlu, Engin, Affan Hoca. Yardım etmeyenler ise Tahsin Aydın, Erdem Aşut, Samancı Hasan, Mevlüt, Tarık Salgut, Gıcı Mustafa, Niyazi Aydın, Cevat Hoca, Hacı Evin, Engin Açar, Soner Yaktı. Kurulduktan sonra yardım edenler ise Jilet Murat, Gıcı Mustafa, Fatih Evin, Tahsin ve Niyazi Aydın, Osman Kasımoğlu, Cihat Salgut, Mustafa Süzük, Yaşar Çatık. Dernek kurmamda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İsmini unuttum kişiler olduysa onlardan da özür diliyorum. 47. Bir gün Kumru'da hoca türkü çağırıyor diye bir espri yapmıştım. Çok doğal bir şeydi. Kötü amacım olmaksızın sadece espriydi. Oradan birisi hemen sen dinden çıktın adamı da dinden çıkarırsın dedi. Oysa birkaç kişi gülüşmüştü. Türkü çağırıyor, gavuru çağırmıyor. E o zaman kelam ilmini okumayanlara kafir mi diyeceğiz şimdi? Böyle bir espriden dolayı dininden çıkıldığı nerede görülmüş? Gidin bir müftüye sorun bakalım. 48. İstanbul'da ya da diğer illerde bulunan kumrullar arasında dayanışma yok. Hatta ordular arasında da durum böyle. Hemşeri kavramı kalmamış. Bunu da eleştiren M'ye kendisine bu konuda acı çektirmişler. 49. Kumru'da 1964'lü yıllarda solcular ve sağcılar birbirleriyle şöyle dalga geçerlerdi. O ona çizmemi gel giydir dermiş. Diğer de ona gelsen giydir dermiş. Ben ise Salih abi sayesinde gazeteci okumaya başlayıp onlara cevap verirdim. 50. Bir gün Kumru'da iki kız bu alet şu sağlık sorununa, bu sağlık sorununa diye alet satmaya çalışıyorlardı. Ben Hacettepe'den bildiğim için kızları tersledim ve yolladım. İki gün sonra aleti satın alanlar bana gösteriyorlar. Millet böylelerinden neler almış neler. Bu satıcılar ne hilelerle satıyorlar böyle malları bilmiyorlar. Burada bunları alarak suç işleyen yüksek tabaka. Benim görevim değil deyip köşeye çekilebilirler. Recep Yazıcıoğlu gibi olanlar. Böyle kandırıp insanları maaş alıp sırt üstü yatırıyorlar yıllardır. 51. Bir yakınım bizim aileye kazık attı. Eşim onu her gün beddua ediyor ve hakkını helal etmiyor. 52. Kumru'daki bu zamana kadar olan seçim sonuçlarının hepsini bildim. Türkiye'deki seçimlerde bile derecem var. Başka bölümde de yazdım. Kumru'daki genel seçimleri ve bilhassa belediye başkanlarını her zaman söyledim. Yüzlerce şahidim var. Bu genel seçimde aşağı yukarı 90 elit tabaka ve 20 normal tahsilli olanlara, bunlar solcu, Adil Karaoğlanoğlu'nun kazanamayacağını söyledim. Hatta kazanmasını da isterim dedim. Oylarının 80 bin olacağı tahmin ediliyordum. Ne kadar yükselirse yükselsin, AKP de yükseleceği için birde kalacak dedim. Murat Yürekli ile daha önce Celalettin Apaydın'ın adaylığı ile ilgili iddiamızı zaten başka yerde belirttim. 53. Akrabam Şenol Aydın 1976 yılında defterini akrabası Hasan Acuca'ya verir. Tabii ki defter yerlerde sürünür, mürekkep akar, dağılır, çizik içinde kalır. Bunun üzerine defteri bana getirdiler. Ben 13 yaşımda Ziraat Bankası Müdürü Cevahir Bey'in talebesiydim. Bana o dönemde bir kitap vermişti ki ben o aralarda zaten pişmiştim. Neyse defter böylelikle hallolmuştu. 54. Kumru'da bir de çevreyi sulama dengesiz saatlerde oluyor. Mesela insanların çok sıklıkla bulunduğu yerlerde sulama yapılıyor. Paçalar sırılsıklam oluyor. Çevre düzenlemesi zaten yok. Çöplerin alınma saati gibi bir durum söz konusu değil. Dereye bile atıldığını söylemiştim. İlaçlama ve benzeri gibi şeyler gece yapılacakken gündüzün bir saatinde pat diye oluveriyor. 55. Kumru'daki insanlara laf anlatamıyorsun. Oralarda gezerken beni çevirip soruyorlar. Sen ne kadar çok şişmansın diye. Çok mu yiyorsun diyorlar. Anlatıyorum durumu. Çok yemiyorum ama almışım bir kere. Bünye meselesi derken daha 5 dakika dolmadan yine aynı sorular. 56. Daha önce bir konuda söylemiştim. Kumru'ya gelen bir adamın önce cami cemaatine sonra da MHP'ye yaklaştığını, kendini polis emeklisi diye tanıtıp eşini çalıştırıp gününü gün ettiğini. Gerçi sonradan bir polis arkadaş onun yanından çıkarmış ya neyse. 57. Kumru'da Almanyalı Kenan diye bir arkadaşım var. Buna maliye 1. derecede götürü yapmış. Başka dükkanlarda ise 2. ve 6. dereceden götürü yapmış. Ortalama kar hatları kanun ortadan kalktı. Bu oranları neye göre tespit ediyorlar ben anlamıyorum. Çünkü benim tespitime Kenan'ın anlattıklarını şahit tutuyorum. Gelip Kenan'a garip garip şeyler soruyorlarmış. Sordukları şeyleri yazmıyorum. Çünkü sordukları şeyleri maliyede hesap edecek kahveci yok. Bunları ancak ve ancak kahveci yapabilir. İlk önce kendi elemanını çalıştır kahvede birkaç ay, sonra gel yap denetlemeni. Sen çünkü kahvecilikten o mesleğe gelmedin. Burası sanki Avrupa ülkesi. Çoğu kişiye de sordum. Sürekli Kenan'a geliyorlarmış. Gidin siz Vehbi Koç'u denetleyin. Değiştirin kanunların. Ben nasıl denetliyorum bir bakın. 58. Kumru'da gelene gidene kötü davranan, düzgün konuşmayan, dili tatlı olmayan iki ticarethane vardı. 6 ay içinde burası patlar dedim. Bir sene sonra dükkanlarını devrettiler. 59. Kumru'da çok peygamber var. Bu tabirin bazıları yanlış anladı. İleriki satırlarda bunu açıklayacağım. Aşağı yukarı bu hastalık çok eski senelere dayanıyor. 35 bin nüfuslu Kumru'da elit tabaka bir kısmını oluşturuyor. Biraz da 15 yaş altı gençlerden oluşuyor. Geriye kalanlar ise sahte peygamberler. Elit tabakada bu peygamberlik oranı biraz düşük. 15 yaşının altındakilerde de var. Bu rakamın toplamı 25 bine dayanıyor. Bu peygamberlerden iki tanesini eski yıllarda Mustafa Güdek ve diğer arkadaşlarının bazılarını ile postaladık. Fakat gerisi hak getire. Bu peygamberlerin büyük bir çoğunluğuna gelirsek daha Sübhaneke ya Müslümanı bile değiller. Küçük bir bölümü de öğretici eğitici kısmında. Gelelim peygamber mevzuna. Biz yeni gelen peygamberlerden bahsetsek günah işleriz bunu söyleyerek. Sahte peygamberler yüzyıllar boyunca çıktı. Onun yaptıklarını yapanlar da çıktı. Burada anlatmak istediğim başka. 1970-1980'li yıllarda bu ayet Erbakan'a uyuyor diyenlere bile rastladım. Doğrusunu anlatana kadar dilimde tüy bitti. 60. 1980'li yıllarda ANAP'tan aday olmam için benim yanıma Kumru'dan bir ekip gelmişti. Benim çevremdeki herkesin kabul etmesine rağmen eşim kabul etmedi. Benden sonra Abdülcemal Zorlu'nun yanına gittiler ve onu belediye reisi yaptılar. İkinci defada Hacı Emin Payas'ın yanına babamla beraber gittik. Bu defada biz geri çevrildik. Benim yerime gösterdikleri adayın Kömerik'ten bile 150 oy alamayacağını iddia etmiştim. Şimal evinde başta Murat Yürekli olmak üzere 10 kişiyle konuştuk. Murat benim haklı çıkmama şaşırdı. Çünkü kendisi 350 oy bekliyordu. Ben seçime bir hafta kala Celalettin abiyle konuştum ve kazanamayacağını söyledim. O da benim fikrime saygı duydu. Yenilgiyi bir hafta önceden kabul ettim. Burada Hacı Emin Payat bana haksızlık etmişti ve ben böyle şeyleri affetmem. Her gittiğimde bunları kendisine hatırlatırım. Kendisi de yaptığı yanlış kabul etti zaten. Ben ise sonuçtan memnunum. Çünkü haksızlık karşısında kanunları uygulardım ve kesin Kumru'dan kovulurdum. 61. Kumru'da son seçimlerde küçük partilerden birisinden rant elde etmek isteyen bir şahıs bunu başaramayınca hemen başka bir partiye oy vermiş. Başka birisi ise aynı şeyi yapmış. Arkadaşlar ise bu işler hep böyle yürüyor. Millet şaşırmış. Yeşilden başkasını düşünmüyor. 62. Kumru'da batak oyunu seyrediyorum bir gün. Birisi oyunu batırdı. Oyunu 3 fazla çıkar şu kağıtlara bakayım dedim. Yan taraftan Recep ve batıran oyuncu hemen bağırmaya başladı. Prof. Ziya Işık ve Şenol benim haklı olduğumu söylediler. Oyunu batıran ise sana çay ısmarladım diyerek konuyu nerelere çekti. Yani hem hatalı hem de çay hesaba katıyor. Recep böyle durumlarda öğrenmesinler de ben de her gün yeniyim diye bu tavrı sergiliyor. 63. Kumru'daki elit tabaka bile çok az gazete okuyor, yararlı TV programları seyrediyor. İşleri güçleri bilgisayar ve chat yapmak. Neymiş efendim? Chatte birini AKP'li yapacakmış. Bütün sorunlarımız bitti de sanki bir tek bu kaldı. TV'de izledikleri program ise İbrahim Tatlıses'ten ve Hülya Avşar'dan başkası değil. Mesela Ayna ve benzeri gibi programlar izlenmiyor. Zaten TV'ye bakarken zamanın %90'ı kanal değiştirmeyle geçiyor. Kumru'daki gençlerimiz kavga konusunda çok ileri gidiyorlar. Sinirlendikleri zaman alışkanlık haline getirmişler. Hiç de iyi şeyler yapmıyorlar. 65. Kumru'da dairede çalışanlar tam bir kral olmuşlar. Sadece devlet korunuyor zannediyorlar. Birkaç tanesiyle karşı karşıya geldim veya duydum. Sen nasıl olur da okuduğun kitabı tersinden okursun? Devletin hakkını koruyorum diyorsun. Vatandaş hakkı ile ilgili bir bölüm bile okumamışsın. Bu ne biçim terbiyesizlik? Demek ki seninle Hacettepe'de yüksek bir yerde karşılaşsak sen bizleri ve diğerlerini süründüreceksin. Senin okuduğun ve seninle ilgili kitap zaten bir tane. Allah bilir o kitabın da çeyreğini anca okumuşsundur. Burada sen diyorum ama lafım çoğunluğa. Kul hakkı konusunu iyi okusunlar. Maddi ve manevi kul hakkına giriyorlar. Bu konularda kendilerini düzeltmeleri için şuralara git diyeceğim ama boşa konuşmuş olurum. Adamlar Türkiye'de çalışıyorlar ve yoldan çıkmışlar. Hacettepe'de bu hataları yapanlar fazla değil. Çünkü orada kulak çekilir. 66. Kumru'da ilk karpuzu satan benim. Ahmet amcam Kumru'ya Adana'dan karpuz getirmiş ve ben de satmıştım. Simidi ilk satan ise Remzi Akıcı'dır. Yine aynı şekilde paskalya böreği, zeytinli ekmek, sütlü ekmek, haşhaşlı ekmek ve ikinci olarak da simidi alıştıran Muammer Ortaylı'dır. 67. Ünye'nin, Fatsa'nın, Çarşamba'nın, Terme'nin ve Sinop'un bütün dilencileri Kumru'da. Bayağı bir iş yapıyorlar bizim oralarda. 68. Kumru'da cami cemaatinden birine sürekli selam veriyorum ama adam almıyor selamımı. Ben de bunu gidip müezzine şikayet ettim. Yine aynı şekilde denk geldim. Arkadaşımın dükkanına gelen iki kişi de öyle. İbadetlerini yapıyorlar, yaptıklarını sanıyorlar ama bir Allah'ın selamını bile alıp cevaplamaktan aciz durumdalar. 69. Kumru'da birisi dernek ilanını yapıştırmak üzere arkadaşımın dükkanına geldi. Yapıştırırken ben ilana baktım ve gecenin nerede olacağı yazmıyordu. Öğrendim ki bu ilan ordunun bir matbaasında basılmış. Senelerce ben matbaacılık yaptım. Bu onu bastıranların değil, matbaacının hatasıydı. 70. Bundan 20-25 sene önce uzay otobüsüyle orduya gidiyorduk. 88-89 kilometre gittikten sonra bir 6 kilometre daha yol aldık ve orucumuzu açtık. Arabadakiler bize ters ters baktılar ve ben de hiçbir şey söylemedim. Kumru da bu duruma MA da itiraz etti. İtiraz edip bana yanlış yaptığımı söyleyenlere Bakara 184-185'i okumalarını tavsiye ederim. 71. Adam Kumru'da özgün müzik severim diyor. Ama Tarkan, Edip Akbayram, Akkuşlu vesaire dinliyor. Slov nedir bilmiyor. Daha önce belirttim. Slovlar konusunda Recep Uysal bir tane. 72. Yine 88'li yıllardı ve ben Kumru'da misafirdim. Futbol maçı oynanıyordu ve Recep beni takıma almadı. Benim yerime de 120 kiloluk bir çocuğu oynattı. Ankara'dan bir arkadaşımla Kumru'ya gitmiştik. Ben de arkadaşım misafir diye oyuna girmesini isteyip oyunda oynatmıştım. İki durumu siz değerlendirin artık. 73. Arkadaşım Sezai'nin dükkanına birisi geldi ve ruhsat, ikametgah, baba adı gibi sorular sordu. Sezai de tabii ki doğal olarak tedirgin oldu. Ne diye böyle yapıyorsun, soruyorsunuz, kimsin sen deyince adam kaymakamlıktan geldiğini ve toplantı olduğunu söyledi. Kardeşim sen memursun, vazifeni yap gitsene. Ne diye sorular sorup tedirgin ediyorsun insanları. 74. Niyazi Aydın, Piroğlu ve ben bir gün yatsı namazına gittik. Orada bir şey dikkatimi çekmişti. Arkadaşlara siz gidin dedim. Namaz bitince 25 yaşlarındaki gençten müsaade isteyerek sen Şafii misin dedim. Çünkü namazda parmağını kaldırıyordu. Yok amca ben Şafii değilim dedi. Ben de madem Hanefisin o zaman öğren de gel bir daha yapma dedim. Bir de İmam Hatip'ten bir arkadaşım bana tesbih çekmeyi öğretmişti. Meğer yanlış öğretmiş. Ben sonradan doğrusunu öğrendim. Bundan senelerce önce TV'de namaz kılarken cemaatin muzipliklerini göstermişlerdi. Bu örnekler çeşitli şeyler öğretmek için çok güzel şeyler ama tabii ki anlayana. 75. Kumru'da bir sosyal demokrat arkadaşıma ben de demokrat oldum demiştim. O da bana sosyalsiz demokrat mı olur demişti. Ben de eve gelip başta demokrat olmak üzere sosyal demokratı, rasyonel sosyalizmi, faşizmi, Çin'i, Küba'yı, Rusya'yı ve diğerlerini yeniden okumuştum. Sayın CK, sosyal demokrat arkadaşım, bu 5-6 kavramı yeniden oku. Ne olur beni kırma bir şey kaybetmezsin. Bak bana ne eziyetler çektirdi. 76. Kumru'da bir sabah namazını müftü kıldırdı. Çok güzel kıraati, müzik vari sesi vardı. Onun bir özelliğini söylemeden bazılarına sordum. Ben sesinin güzelliğini söyleyince herkes evet evet demeye başladı. Böyle seslerden dolayı Osmanlı zamanında nice gayrimüslimler Müslüman olmuşlardır. Bu ses insana, tabii ki anlayana huşu verir. 77. Kumru'da çok menfi insanlar var. Bunların başında da Ömür geliyor. İkinci sırada Resul, üçüncü Tuncay, dördüncü ise Kerem. Bu böyle devam ediyor. 78. İhsan Ceyhak, Kumru'da ben kitabı yazarken benim köyde 3 kupam var. Beni de kitabına yaz dedi. Başka bölümde de Ziya Işık'ı yazmıştım. Ziya Işık'ın zamanı ile İhsan Ceyhak'ın zamanı arasında bir 5-6 sene var. İhsan Ceyhak'ın zamanında futbol ligleri birinci sırada, Kumru'da futbol ise 15. sıradadır. O sırada futbolu 1-3 kişi oynuyor. Gerisi ise 15. sınıf futbolculardı. Bu civcivlerin zamanında İhsan Ceyhak 3 kupa almış. Sayın İhsan Ceyhak ve diğerleri, onlar kendilerini bilir, sizin oynadığınız futbolun topunu başkalarının tek ayakla oynadılar. Vahit Hacettepe'ye geldi dedim. Diğer bölümlerde okuyun. Ben Ankara'da tonlarca kupa aldım. Bu konuda Hacettepe'de futbol, minyatür maçlar ve Beytepe'de futbol bölümlerinde yazdım. Hem de profesyonel ve çok iyi amatörler arasında aldım. Resimler, kupalar, lisanslar, isim listeleri hala duruyor. 4 sene önce Recep yaktı bile o resimleri görüp birisini çıkarmaya çalıştım. Önceki bölümlerde de söyledim. Tam bir belgeciyimdir. 79. Kumru'da elit tabakada bulunanlardan birisine bendeki kepek olayını söyledim. Bana gelmiş iki kişi cilt kanser olursun diyor. Hacettepe'de yıllarca çalıştım. Ben böyle bir şey görmedim. 80. Özden Hoca'yı çok tanıdığı birisi taşla ilgili olarak 1,5 metreden uzağa atmalısın demiş. Böyle bir şey yok. Lezzetiç Galatasaray maçında 2 tane taç attı ve çok yakın attı. Lütfen izleyin. 81. Kumru'da Ziyiç, Morientes, Kevel, Senna ve diğerleri ilgili yorumlar yapıldı. Bu konuda yorum yaptığım insanları tanıyorum. Ben de onları oynamadan yazarım. 9 sene önce yazıp da haklı çıktığım gibi. Şimdi sizler sıranızı bekleyin ve ağzınızın payını alın. Neymiş efendim? Hoca bu oyuncuları 3-4 defa seyretmiş. Ben de diyorum ki Trabzon'u ancak 10 maç seyredip öyle anlarız. Buna da bu işten anlayan birisi olan amirim Murtaza bile karşı çıkmıyor. Yukarıda bana dertlerini anlatan insanlar ne oluyor? 1-2 sene sonra görüşürüz. 82. Kumru'da çok sevdiğim birkaç kişi bir konu hakkında sadece bir konu, sıfır bilgiye sahip ama insanın canını çıkartıyor. Hiç kimse %100 tam bilgiye sahip değildir. Lakin hiçbir şey de bilmiyorsun sus bari. Bununla ilgili yüzlerce yazı çıktı. Bunları okumadıysan bile bilenlere hürmet et. Yok illa cevap verecek. Bu konuda Kumrullar birinci sırada. Dijitür konusunda yarı bilgiye sahip birisi sana zorluk çıkarıyor. Ben de bazı zamanlarda sorunun bir çözüm varsa konuyu uzatmıyorum. 83. Bazı genç arkadaşlarım vardı. Şimdilerde hayata küsmüşler, aktivitelere gitmiş yerlerde sürünüyorlar. Bunları da kendilerine söyledim. Haklısın dediler. Ankara ve başka yerlerde bu oran çok az. Her şeyde Kumru'yu buluyor. Bunu bile bilimsel olarak incelemeli. 84. Güven Akıcı araba alıp satmayı çok iyi bilen bir insan. Yalnız parası olmadığından dolayı yapamıyor. Bir ara 3 milyarı vardı ve bir ayda 15 milyar yaptı. Yanlış yatırım yaptığından bu işe devam edemedi. Gelelim sadede. Bu güven sadece internetten değil, onu tanıyanlar telefon edip aracı olmasını istiyorlar ve para kazanıyorlar. Bazı sevdiği arkadaşlarını araba alıyor. Bazı saf arkadaşları da arabayı alıp ben zarar ettim mi diye ona soruyor. Tabii ki güvenden de fırça yiyorlar. Biraz akıllı ve onun cebinize zarar vermeyin. Hemen bu durumda güveni bulun. Benden söylemesi. Hatta galeri sahiplerinin bir kısmı bile güvene başvuruyor. Çünkü elleri uzun değil. Bunu birçok galerici ararken ben bile şahit oldum. 85. Fırıncı Celal abi Kumru'ya pirinci getirip 1200 tonu fakirlere dağıtıyor. Böyle yapanlar da varmış. Fakat İslam'da kuraldır. Böyle şeyler söylenmez. Ben ise mecburen yazıyorum. Zenginlerimiz böyle fakirleri birazcık düşünsün diye. 86. 2 tane imamdan duydum. Bu Key davası ile ilgili dilekçelerini müftiye arz etmişler. O da sonra bakarız diye birkaç defa geri yollamış. Bunun kuralı dilekçe verilecek makam orası ve gelenin dilekçelerini hemen almalı. Çok büyük bir yanlış. Demek ki Türkiye'de bazılarında çokça yaptığı gibi bugün git yarın gel davası hala yürütenler bile var. 87. Kumru'da son kullanılma tarihini aldırmadan mal satan dükkanlar ve eczacılar var. Bu Türkiye'nin büyük şehirlerinde de çokça oluyor. Bunu zaten bugüne kadar basından hep takip etmiştik. İnsanların sağlığı ile oynayamazsınız yoksa adam hemen gider. Ama Türkiye'de bunu aldıran mı var? Ölürse ölsün diyorlar. Ben ticaretime bakarım zihniyeti hakim. 88. Kumru'da Kömerikliler kahvesinde aspirinden bahsediyordum. Divaneli bir hemşerim ben gecede 4 defa tuvalete gidiyorum dedi. Doktora gitmiş ve doktor da ona aspirin vermiş. Neymiş efendim? Küçük abdesti geçmiş. Adama güldüm tabii. Amca ben 25 senedir Hacettepe'deyim dedim ve böyle bir şey duymadım dedim. Tabii ki ona ilaç veren pratisyenin hatası. Aziz arkadaşım da belinden rahatsızmış ve ona da doktor bel fıtığı başlangıcı var demiş. Ben de Azize nasıl oldu bu olay dedim ve anlatınca hastalığını anladım. Tabii ki doktora da güldüm. Kardeşim doktorlar bilenlerin çoğu sizlere muayene olmuyor ve Fas'a kaçıyorlar. Nefsinize hakim olun ve sizi aşan hastalara ahkam kesip teşhis koymayın. İleriye gönderin. Ben böyle yanlışlara müdahale ederim tabii. Kumru'ya geldiğimde çokça geziyorum ve çok çeşitli dallardaki şikayetleri dinliyorum. Beni tanıyanlar da bana sorup zaten ne yapalım diyorlar. 89. Kumru'da bir kurumda sabah gelip yarım saat çalıştıktan sonra Samsun'a giden memurlar var. Oraya uğradığımda o memura ihtiyacı olan vatandaş bana dert yandı. Adam dinledim ve güldüm. Çünkü bu durumda olanlar Ankara'da da oluyor. Kumru'daki diğer dairelerde de laubalilik gördüm. Adam mesai saatinde kahvede. Buna karşılık çalışan kurumlardan da bir örnek vereceğim. Mesela bankalar. Bazı devlet dairelerinde memurlar başını kaldırmadan çalışırlar. Amirlerinden yarım saat bile izin aldıkları görülmemiştir. Bu gruba girenlerin aldığı maaşlar sonuna kadar helaldir. Diğerlerini de anlatmaya gerek yok. 12. ayrımın sonu sayfa 124.